Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Panama Belgeleri.
Frederick Obermeier ile Bastian Obermeier'in.
Tarihin en büyük finansal veri sızıntılarından birinin nasıl habere dönüştüğünü anlattığı araştırmacı gazetecilik kitabıdır. Kitap, 2057 yılında anonim bir kaynaktan şifreli iletişim yoluyla gelen belgelerle başlar. Panama merkezli Mossack Fonseca hukuk firmasına ait yaklaşık 11,5 milyon kayıt, yüz binlerce offshore şirketin kuruluşuna ve kullanımına dair izler taşır. Yazarlar yalnızca sızıntıda görülen tanınmış isimleri sıralamakla yetinmez paravan şirketlerin, aracıların ve gizli mülkiyet düzeneklerinin nasıl işlediğini de açıklar. Anlatının ikinci ekseni, bu devasa veri yığınını doğrulamak, anlamlandırmak ve yayımlamak için kurulan uluslararası gazeteci işbirliğidir. Bu yönüyle eser, finansal gizlilik üzerine bir inceleme olduğu kadar, kaynak koruma, veri analizi ve kamu yararı arasında denge kuran gazetecilik pratiğinin kaydıdır. Amacı, offshore yapıların her kullanımının yasa dışı olduğunu söylemek değil, bu yapıların denetimi zorlaştıran ve kötüye kullanıma açık bir gölge ekonomi oluşturduğunu görünür kılmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, offshore şirketler gerçek sahipliği perdeleyen araçlara nasıl dönüşür? Kitabın temel açıklaması, offshore şirketlerin tek başına suç kanıtı olmadığı, ancak gerçek sahipliği gizlemek için son derece elverişli araçlar sunduğudur. Bir şirket, vergi avantajı, uluslararası yatırım veya varlık yönetimi gibi yasal nedenlerle başka bir ülkede kurulabilir. Sorun, şirketin arkasındaki gerçek kişiyle resmi kayıtlarda görünen yöneticiler, hissedarlar ve aracılar arasına çok sayıda katman yerleştirildiğinde büyür. Mossack Fonseca gibi hizmet sağlayıcılar, farklı yargı bölgelerinde şirket kurarak bu katmanların oluşmasına yardım edebiliyordu. Böylece banka hesabı, gayrimenkul, yat veya yatırım gibi varlıkların kime ait olduğunu izlemek güçleşiyordu. Yazarların gösterdiği mekanizma, gizliliğin tek bir belgeyle değil, birbiriyle bağlantılı şirketler, vekil yöneticiler ve sınır aşan işlemlerle üretildiğidir. Bu durum, vergi kaçırma, kara para aklama veya yaptırımlardan kaçınma şüphesi doğduğunda soruşturmayı zorlaştırır. Kitap, hukuki biçim ile ekonomik gerçeklik arasındaki farkı özellikle vurgular. Bir kayıtta şirket sahibi görünen kişi, fiilen karar veren veya kazanç sağlayan kişi olmayabilir. Bu nedenle etkili denetim, yalnızca şirketin kurulduğu ülkeye değil, nihai faydalanıcının kim olduğuna odaklanmalıdır. İkinci olarak, 11 milyon belgeyi habere dönüştüren güvenli ve ortak çalışma düzeni, Panama belgelerinin ayırt edici yönlerinden biri. Sızıntının büyüklüğü kadar onu incelemek için geliştirilen çalışma düzenidir. İlk temas, şifreli bir mesajlaşma kanalı üzerinden kurulmuş, kaynağın kimliği ve güvenliği araştırmanın merkezi meselelerinden biri olmuştur. Gazeteciler, belgeleri hızla yayımlamak yerine uzun süre gizlilik içinde doğrulama yapmayı seçmiştir. Bu tercih, sızıntı materyalinin haber değeri taşımasının tek başına yeterli olmadığını gösterir. Belgelerdeki şirket adları, kişiler, adresler ve işlem izleri açık kaynaklar ile yerel haber ekiplerinin bilgileriyle karşılaştırılmalıdır. Süddeutsche Zeitung ekibi, dosyaların uluslararası boyutu nedeniyle Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile çalıştı. Yaklaşık 80 ülkeden 400 gazetecinin katıldığı ağ, her ülkenin hukukunu, siyasi bağlamını ve yerel kayıtlarını bilen muhabirlerin katkısını birleştirdi. Ortak veri tabanları ve koordineli yayın planı, bilgi parçalarını daha anlamlı bağlantılara dönüştürdü. Kitap bu sürecin tek bir muhabirin kahramanlığına indirgenemeyeceğini anlatır. Büyük ölçekli finansal suç iddiaları, teknik veri becerisi, editoryal doğrulama, dijital güvenlik ve sınır ötesi dayanışmanın birlikte işlemesini gerektirir. Üçüncü olarak, gizlilik düzeni, siyasi güç ve kamu hesap verebilirliği arasındaki bağ, eserin en güçlü sonuçlarından biri. Finansal gizliliğin yalnızca özel servet meselesi olmadığıdır. Belgelerde başbakanlar, siyasetçiler, iş insanları, suç ağlarıyla ilişkilendirilen kişiler ve çeşitli aracılarla bağlantılı yapılar görülmesi, offshore sistemin siyasal sonuçlarını öne çıkarır. Bir kamu görevlisinin mal varlığı veya ticari ilişkileri gizli şirketler üzerinden yürütüldüğünde, çıkar çatışması ve yolsuzluk iddialarını değerlendirmek zorlaşır. Aynı şekilde, yaptırım altındaki çevrelerin ya da suç gelirlerini saklamak isteyen kişilerin sınır aşan şirket ağlarından yararlanması, ulusal denetimin sınırlarını ortaya koyar. Kitap, farklı aktörleri aynı hukuki veya ahlaki kategoriye koymaz. Bunun yerine gizliliğin güçlü kişilere ayrıcalıklı bir hareket alanı sağladığını gösterir. Kamuya açık mali beyanlar ile kapalı şirket kayıtları arasındaki boşluk, seçmenlerin, vergi idarelerinin ve kolluk kurumlarının bilgiye eşit erişimini engeller. Sızıntının ardından bazı ülkelerde ortaya çıkan siyasi tepkiler ve istifalar, belgelerin sadece teknik finans kayıtları olmadığını kanıtlar. Yazarların yaklaşımında asıl mesele her offshore ilişkinin suç sayılması değildir. Mesele, kamusal yetki kullananların ve büyük servet sahiplerinin mali ilişkilerinin kamu yararını ilgilendirdiği halde görünmez kalabilmesidir. Dördüncü olarak, veri sızıntısında yayıncılık, doğrulama ve mahremiyet sınırları. Kitap. Büyük bir veri sızıntısının gazeteciler için otomatik olarak yayımlanacak bilgi anlamına gelmediğini de düşündürür. Milyonlarca belgenin içinde sıradan şirket işlemleri, eksik bağlam taşıyan kayıtlar ve kişisel veriler bulunabilir. Bu yüzden araştırmanın görevi yalnızca isim bulmak değil, kamu yararı taşıyan bağlantıları dikkatle doğrulamaktır. Bir offshore şirketinin varlığı, tek başına vergi suçu, yolsuzluk veya kara para aklama sonucunu doğurmaz. Gazeteciler, şirketin gerçek yararlanıcısını, para akışını, ilgili kişilerin kamusal rolünü ve yerel hukuki koşulları incelemek zorundadır. Bu ayrım, özellikle medyada sızıntı haberlerinin yol açabileceği peşin hüküm riskine karşı önemlidir. Yazarların anlattığı süreçte güvenlik de etik bir meseledir. Kaynağın korunması, belgelerin yetkisiz erişime karşı saklanması ve yayın tarihinin ortaklaşa belirlenmesi, haberin hem güvenilirliğini hem etkisini korur. Kitabın dolaylı dersi şudur: veri bolluğu şeffaflıkla aynı şey değildir. Şeffaflık, ham kayıtların uzmanlarca bağlama yerleştirilmesi, hataların ayıklanması ve kamuya anlaşılır biçimde sunulmasıyla oluşur. Bu yaklaşım, gazeteciliğin mahremiyeti gereksizce ihlal etmeden güçlü kurumları denetleme sorumluluğunu açıkça ortaya koyar. Son olarak, Panama belgeleri neden küresel şeffaflık tartışmasını değiştirdi? Panama belgeleri, offshore finansın coğrafi olarak uzak ve yalnızca uzmanları ilgilendiren bir alan olduğu düşüncesini kırdı. Sızıntı, çok sayıda ülkeye yayılan şirket kayıtlarını ortak bir çerçevede görünür hale getirdi. Böylece bir ülkede kurulan şirketin, başka bir ülkedeki banka hesabı, üçüncü bir yerdeki varlık ve farklı bir ülkedeki siyasi ya da ticari aktörle bağlantı kurabilen yapısı anlaşılır oldu. Kitap, bu ağların ulusal sınırlar içinde denetlenmesinin neden zor olduğunu somutlaştırır. Vergi idareleri, düzenleyiciler ve kolluk kurumları çoğu zaman farklı kayıt sistemleri, gizlilik kuralları ve sınırlı bilgi paylaşımıyla çalışır. Buna karşılık şirket kurma hizmetleri ve para hareketleri sınır aşan bir hızla örgütlenebilir. Bu dengesizlik, nihai faydalanıcı kayıtları, uluslararası bilgi paylaşımı ve aracılara yönelik daha sıkı denetim taleplerini güçlendirmiştir. Kitap belirli bir reform paketini ayrıntılı biçimde savunan teknik bir politika çalışması değildir. Ancak mevcut düzenin hesap verme kapasitesindeki gedikleri göstererek reform tartışmasına temel sağlar. Ayrıca etkili şeffaflığın sadece belge açıklamakla sağlanmayacağını hatırlatır. Bilginin doğrulanabilir, erişilebilir ve ülkeler arasında karşılaştırılabilir olması gerekir. Bu nedenle eserin kalıcı önemi, bir skandalın ötesinde, küresel mali sistemin denetim sorunlarını anlaşılır hale getirmesidir. Sonuç olarak, Panama belgeleri, araştırmacı gazetecilik, mali suçlar, vergi adaleti ve uluslararası siyasetle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Hukuk, ekonomi, kamu yönetimi ve gazetecilik öğrencileri. Soyut görünen offshore finansın günlük siyasete ve kamusal hesap verebilirliğe nasıl bağlandığını daha somut biçimde görebilir. Genel okur içinde teknik kavramların ardındaki temel soruyu erişilebilir kılar, servet ve mülkiyet neden bazen görünmez hale getirilir? Kitabın pratik katkısı, bir şirket kaydına veya sızdırılmış belgeye bakarken hangi soruların sorulması gerektiğini öğretmesidir. Gerçek yararlanıcı kimdir? Arada hangi aracılar vardır, işlem hangi ülkelerin kurallarına dayanır, kamu yararı nerede başlar gibi sorular metnin analitik omurgasını oluşturur. Benzer yolsuzluk ya da finans kitaplarından farkı, sistemi dışarıdan anlatmakla yetinmemesidir. Yazarlar, belgelerin güvenli biçimde alınmasından uluslararası ekiplerle incelenmesine ve eş zamanlı yayıma kadar haberin üretim sürecini içeriden aktarır. Bu nedenle eser, hem offshore gizliliğin yapısını hem de onu görünür kılan gazetecilik yöntemini birlikte sunar. Okur, tek tek skandalların ötesinde, şeffaflık eksikliğinin kurumlara, ve demokratik denetime maliyetini kavrar. Kitap bazı karmaşık siyasi ve hukuki ayrıntılar içerdiği için dikkatli okuma ister. Buna rağmen anlatısal akışı, büyük bir veri soruşturmasını anlaşılır tutar.
Pulitzer ödüllü ortak çalışmanın arka planını sunması da onu türündeki genel finans eleştirilerinden ayırır.
Destek olmak isterseniz Frederick Obermeier kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.